Ayrım 26. Babanın İntikamı. Mark Weingartner. Sayfa 252. 19. Bölüm. Kaliforniya'nın önemli anma günü hafta sonundan bir önceki hafta sonu Tom ve Teresa Hagen ayrı ayrı batı sahiline uçtular ve Los Angeles havaalanında buluştular. Aslında limuzin Tom'u Senatör Pat Geary'nin çiftliğindeki özel pistten alıp Las Vegas dışına götürmüş ve senatörle yapılan kısa bir toplantıdan sonra günün geri kalanında Tom'u karayolundan alana getirmişti. Teresa ise kızlarını kardeşinin karısına bırakıp Panam'la gelmişti. Teresa terminalden çıktı ve ilk başta bir sürü limuzinin arasında Tom'unkini seçemedi. Tom'un yeni aldığından emin olduğu yeşil dik yakalı bir elbise giymişti. Gerekli yerlerde üstüne oturan elbise aynı zamanda seçkin görünüyordu. Saçları kısa kesilmiş, Tom'un hoşlandığından ve hatta moda olduğuna inanabileceğinden çok daha kısaydı ve rengi koyulaşmıştı. Şoför dışarı çıktı ve dikkat çekmemek için Teresa'nın kızlık soyadının yazılı olduğu tabelayı tuttu. Teresa biraz kilo vermiş gibiydi, solgun görünüyordu. Florida'dan geliyordu ve solgundu. Şoför binmesi için kapıyı tuttu. ''Harika görünüyorsun'' dedi Tom. Teresa saçının arkasını elleyerek ''Beğendin mi?'' diye sordu. ''Beğendim.'' ''Yalancı'' dedi Teresa. ''Bana öyle bakma, biliyorum. Hep biliyordum, her zaman da bileceğim.'' Buna bir şey diyemezdi, bir süre böyle olacaktı. Bir süreliğine kendini buna hazırlamalı ve bir erkek gibi dayanmalıydı. Araba yola koyuldu, Tom sonunda Teresa'ya sarılmak üzere uzandı ve kadın biraz geri çekildi. Sonra içini çekti, kızdı ve sarıldılar. Kendine kızdı diye düşündü Tom, burada olduğu için diye tahmin etti. Bezmişti ve elbette çocuklarının iyiliği için barış yapıyordu. Ama aynı zamanda onu tahrik eden bir olay vardı. Jack Waltz'un sanat koleksiyonunu görmek istemişti. Tom ona yalvarmış ve New York'a dönmesini veya en azından kendisiyle görüşmeyi kabul etmesini dilemişti. Yine de Teresa sonunda yumuşayıp Tom'u anma günü hafta sonunda Florida'ya davet edince bunun kötü bir zaman olduğu ortaya çıkmıştı. O hafta sonu iş için bir yerlere gitmek zorundaydı. Teresa tatil günü ne tür bir iş diye sorunca eskiden işiyle ilgili oldu. Bir soru sorduğu zamanlarda yaptığı gibi uzun bir sessizlikle geçiştirmeyip soruya cevap vermişti. Jack Waltz ile bir toplantıya gideceğini söylemişti. O adı telaffuz etmek zorunda değildi. Ve doğrusu ona karşı en azından koşulların el verdiği ölçüde daha açık davranmaya ne zaman karar verdiğinin de farkında değildi. Fakat dönüp geriye bakınca o ismi yem olarak kullanmış olduğunu, Teresa'nın da oltaya geldiğini görebiliyordu. Film prodüktörü olan Jack Waltz mu diye sormuştu ve kendisi de başka bir Jack Waltz da mı var demişti. Teresa bunu sorduğunu çünkü onun küratörünü tanıyan birini bildiğini belirtmişti. Tom neyin küratörü diye sormuştu. Teresa sanat eserlerinin demişti. Biriyle anlaştığını, belki 50 yıldır kimsenin görmediği bazı parçaları muhtemelen kır evinde sergileyeceğini anlatmıştı. Tom'a kendisini de oraya götürüp götüremeyeceğini sormuştu. Tom da bunu ayarlayıp ayarlayamayacağını bilmediğini söylemişti. Waltz'la stüdyo alanındaki ofisinde bir toplantı ayarlanmıştı. Waltz'un ayrıca yeni eşiyle birlikte Palm Springs'teki evlerine hafta sonu için birkaç kişiyi davet ettiğini söylediğinden bahsetmemişti. Waltz Tom'u da davet etmiş ve arzu ederse ailesini de getirmesini söylemişti. Ama o sırada Hagen bunu ukalaca bir espri olarak almıştı. Ayrıca geceyi, en az 2-3 geceyi Jack Waltz ve yeni dostları olduğunu tahmin ettiği uyuşturucu müptelası sörfçülerle aynı çatı altında geçirme fikri de hoşuna gitmemişti. Ama Teresa onu sıkıştırmıştı. Ayarlayıp ayarlayamayacağını bilmiyorsun ha diye dalga geçmişti. Onu tanıdığını söylemişti, kafasını kuma gömmediğini söylemişti. Canının istediği her şeyi ayarlarsın sen, yapamazmış gibi davranma. Tom ona abarttığını söylemiş ve Teresa en azından bir şansını denemesini istemişti. Ve şimdi buradaydılar. Hafta sonu için kahrolası Jack Waltz'un evine gidiyorlardı. Bir erkeğin kendi uzvunu kesmek istediği zamanlar oluyordu. Tabii sahiden değil, Tom karısına bir öpücük verdi. Ağır ol dedi Teresa. Tam otoyola çıkmak üzere olan şoför yavaşladı. Teresa, sen değil dedi. Tom aradaki bölmeyi kapattı. Çabuk romantik bir akşam yemeği için durdular. Tom'un bir kadını nasıl etkileyeceğini şeytani bir şekilde bilen Fontaine'den duydu. Bir Fransız bistrosuydu burası. Önlemlere rağmen FBI onları orada yakaladı. Artık çoğu zaman peşindeydiler. Teresa bayanlar tuvaletine gidince Tom dışarıya bir garson yollayıp adamlara onun hesabından bir şey yemek isteyip istemediklerini sordurdu. Alacakaranlıkta Teresa ile birlikte Palm Springs'e vardılar. Tom Hagen'ın Jack Walsh'un Palm Springs'teki mülküne yaptığı iki ziyaret arasında 20 yıl geçmiş ve her şey değişmişti. Tom Fontaine'in o savaş filminde yer almasını görüşmeye geldiğinde ev film setine benzer bir İngiliz kır malikanesi gibi görünüyordu. Bahçedeki çiçek kümeleri, yeni alınmış eski bir ustanın resimleri, atlıların gezmesi için açılan yolların her bir zarif kıvrımıyla o kadar uğraşılmıştı ki sahtelikleri insanın gözüne batıyordu. Şimdi ise bir korunma ucubesine dönmüştü. Waltz iki yanındaki evleri de alıp yıkmıştı. Bekçilerin yerini İsrail ordusundan gelen tepeden tırnağa siyahlar giymiş makineli tüfekli paralı askerler almıştı. Malikanenin çevresini 6 metre yüksekliğinde ve tepeleri sivri, normalde bir hapishaneye yakışacak demir parmaklıklar kuşatıyordu. Her yerde kapalı devre televizyonlar vardı. ''Şu parmaklıklar'' dedi Teresa Hagen, ''insanlar girmesin diye mi, yoksa çıkmasın diye mi?'' Waltz'un uçkuruna düşkünlüğü herkesçe bilinse de küçük kızlara merakı bilinmezdi. Teresa bunu Tom sayesinde öğrenmişti. ''Belki de o kadar iyi bir fikir değildi buraya gelmek'' dedi Tom. Teresa hafifçe başını eğdi ve kaşlarını kızgın bir şekilde kaldırıp kocasına baktı. Az önce saçmaladığı şeyler yüzünden öğrencisine bakan bir öğretmene benziyordu. FBI ajanları yaklaşık 200 metre uzakta arabalarını yolun kenarına çektiler. Güvenlik görevlileri Hagen'ın limuzinine geçmesini işaret etti. Sonra kapı arkalarından kapandı. ''Pekala dedi Tom ama sakın sonra sıkıldığını söyleme.'' Teresa öyle bir tavırla omuz silkti ki adeta diğer sıkıcı şeylerin yanında bir hapishane kapısıyla makineli tüfekli komandolar hiçbir şey demek ister gibiydi. Limuzin malikaneye giden iç yolda bir virajı alırken Tom dışarıdaki ürkütücü sessizliğe baktı. Değişiklikleri Johnny'den duymuştu ama kendi gözüyle görmek yine de şoke ediciydi. Tenis kortları ve süslü bahçeler gitmişti. Dışı Victoria tarzı, içi son derece modern ve pırıl pırıl ahırlar yok olmuştu. Bir zamanlar safkan atların neşeyle koştuğu ve sinema dünyasının ünlülerinin prolarını çiğneyerek konuklara övündüğü golf yeşili alanları yerine şekilsiz çimenlikler ve yeraltı sığınağına benzer bir binayla onunla tamamen uyumsuz eski bir film çadırı almıştı. Üzerinde Waltz'un stüdyosunun hali hazırda gösterdiği filmlerin adları vardı. Köşkün kendisi de Waltz tarafından yeni eşinin de yardımıyla radikal bir şekilde yeniden biçimlendirilmişti. Tom işin aslını bilmese eski binanın tamamen yıkılıp yeniden yapıldığını sanabilirdi. Süslü kıvrımlar, küçük kubbeler tamamen gitmiş, beje çalar gri ve düz taştan giydirme yapılmıştı. Yapay eski dünya havası veren uzun cam duvarlar da yerini sert köşeli, beton meraklısı modernliğe bırakmıştı. Köşkün yanında bina yüzünden tamamı görünmeyen fıskiyeli yüzme havuzu duruyordu. Etrafındaki heykeller ve kaidelerle çeşmelerin üzerindekiler de artmıştı. Şimdi en azından 200 tane heykel vardı. Çoğu ciddi, neoklasik, birebir insan boyunda, metalden yapılmış politik lider heykelleriydi. Ya çatal kuyruklu frak giymişler ya da at sırtında kahramanlar olarak işlenmişlerdi. Fakat birkaç tane de uyumsuz çıplak mermer heykeliyle ikişerli üçerli gruplar halinde birbirlerine sarılmış her zamanki tombul kadınlar, birkaç tane iç sıkıcı çağdaş heykel de vardı. Heykeller belli bir düzen olmaksızın tıkış tıkış duruyordu. Teresa coşmuştu, çeşitli parçalar üzerine tahminler yürütüyor, Hagen'ın bilmediği isimleri sıralıyordu. Thorvaldsen, Carpo, Crosetti, Lanebrook, Count Trubetsky, Lord Layton. Tom onun bu yanına bunca çok şeyi bilmesini ve duyduğu heyecanı severdi. Kendisinin Michelangelo dışında bir heykeltıraş adı söyleyebileceğini sanmıyordu. Ama kültüre değer veriyordu ve bu tür şeyleri bilen bir kadınla evli olmayı seviyordu. Dahası çamaşır yıkamak ve pazar günleri et pişirmek dışında günlük yaratıcı tutkular yaşayan bir kadınla... yetişmesine tanık olduğu bir sürü kadından farklı olarak evli olmayı da seviyordu. Teresa büyük sanatın müzayedelerde ne kadar para getirdiğini bilirdi. Ama yine de her nasılsa bir parçayı gördüğünde ilk tepkisi onun fiyatıyla ya da değeriyle ilgili olmazdı. Eserin ne kadar güzel olduğunu, sanatçının neler başardığını, kendisine neler hissettirdiğini anlatırdı. Tom da buna bayılırdı. ''Bunlar hep böyle mi dururdu?'' diye sordu Tom'a. ''Tom hayır'' dedi, ''eskiden daha az heykel vardı. Bilemiyorum ama sunumları da daha hoştu.''
''Böyle bir şeyi kim yapar?'' dedi Teresa. ''İnsan bu kadar güzelliğe sahip olup da nasıl böyle garaj satışındaymış gibi görünmelerine izin verir? Niye böyle bir şey yapar?''
''Yeni karısı heykel sevmiyor,'' dedi Tom. ''Heykellerin insanı taşa döndüren ve ruhunu yağmalayan şeyler olduğuna inanan bir tarikata mensupmuş.''
Omuz silkti. ''Burası Kaliforniya, rüzgara deli divane fikirler yazılır. Benim tek bildiğim kadının taşındıktan sonra köşkteki bütün heykelleri buraya taşıttı. Mensup olduğu din şu özgür ruhlu dinlerden biri ama her nasılsa kadınlarla erkeklerin aynı havuza girmesini yasaklıyor.'' O yüzden de Wolf her sabah tek başına 700 metre yüzüyor, kadın havuza asla onunla girmiyor. Aslında bir yerlerde onun için başka bir havuz yaptırmış diye duydum.
Teresa adamın karısının gariplikleri hakkında bir şeyler daha soracakmış gibiydi. Ama son virajı da döndüklerinde bir kahkaha kopardı.
''Hemen unutsan iyi olur,'' dedi Tom.
''Özür dilerim,'' dedi yüce Meryem, ''aman tanrım, keşke fotoğraf makinem yanımda olsaydı.''
Köşkün önündeki oval manevra yerinin ortasında köşkün çalışanlarından bir ekip Rodin'in düşünen adam heykelinin başına toplanmıştı. Heykeli yerinden kaldırmak üzereydiler. Evin öbür tarafında ise arkası düz bir kamyon park etmişti. Yanında da herhalde diğer konuklara ait araçlar, üstü açılan yabancı markalı spor arabalar duruyordu. Kamyonda koleksiyona yeni eklenen bir parça vardı. Bu Jack Wolfson bariz bir şekilde aslından büyük, kollarını uzatıp baş ve işaret parmaklarıyla 90'ar derecelik açı yaparak bir kadran oluşturmuş vaziyetteki kendi heykeliydi. Bronz heykel Wolfson şov dünyasındaki 50. yıl ödülünü aldığı törenden bir pozu gösteriyordu.
''Üstüne bir de Roma harmanisi koymamış olması mucize,'' dedi Tom.
''Ya da çıplak olabilirdi,'' dedi Teresa, kendini toplamıştı. ''Napolyon'un yaptığı gibi.''
''Napolyon'un çıplak heykelleri mi var?''
''Canova'nın Marte Pacificatore'si var ya, orijinali Londra'da bir yerde. Ama geçen sene Milano'da bronz kopyasını gördüm.''
''Geçen sene Milano'ya mı gittin?''
''Hepimiz gitmiştik,'' dedi Teresa, ''hatırlamıyor musun? Sen hariç bütün aile. Senin her neyse son dakikada bir işin çıkmıştı.''
''Hatırlıyorum. Ben Riviera'ya yani Fransa'ya gittiniz sanıyordum.''
''Riviera'ya da gittik,'' dedi Teresa. ''Önce Milano'ya uçtuk, sonra trene bindik. Sana resimleri göstermiştim.''
''Ha, doğru,'' dedi Tom. ''Şimdi hatırladım.''
''Gördün mü? Herkese karşı çok iyi bir yalancısın ama bana gelince öyle olmuyor.''
Yanılıyordu. Dehşetli bir yalancıydı gerekince. Öyle bir dünyada iş görüyordu ki söylediği şeyler aslında gerçeğe dayanıyordu.
Esas söylemediği şeylerde bir yalan gizli oluyordu. Mesela Michael seni görmek istiyor dediğinde bu aslında bir yalan olmuyordu. Sadece Michael seni ölü olarak görmek istiyor cümlesinin kısaltması oluyordu. Veya Michael şu kahrolası arabana binip gitmeni ve bir daha asla dönmemeni istiyor seni orospu çocuğu, seni lanet olası hain cümlesinin aslında Tom Hagen'ın yalan söylediği yegane kişi Teresa'ydı. Ters bir açıdan bu bir iltifattı ama bunu itiraf etmek onun kalbinde ümitsizlik yaratmak olurdu.
''Sana karşı iyi bir yalancı değilim,'' dedi. ''Çünkü sana karşı hissettiklerimi başkalarına karşı hissetmiyorum.''
Teresa kaçamaklarla dolu bir cümle olarak ''pek yalan sayılmaz bu,'' dedi. Limuzinin şoförü kapıyı açmıştı. Evin çalışanları valizlerini almak üzere koşturdu. Eski İsrail komandolarından biri Hagen'lara ön kapıya kadar eşlik etmek üzere bekliyordu. Teresa Tom'un dizine vurup haydi dedi, gidip biraz eğlenelim. Ön kapının iki yanındaki makineli tüfekli adamlar Hagen'ların değil geldiğini varlıklarını bile hissetmezmiş gibi duruyordu. Belli ki Buckingham Sarayı'nın muhafızları gibi hareketsiz ve soğukkanlı durmaları emredilmişti. Tom Hagen gerçek makineli tüfeklere hiç bu kadar yakın durmamıştı ve bu onu Teresa'ya ettiğinden daha çok rahatsız etmiş gibiydi. Karısı önden gidip birkaç basamağa çıktı ve herhangi bir endişe belirtisi göstermeden zili çaldı. Kapıyı üniformalı bir uşak açtı ve içeriden klimanın, bu da yine eklenmişti, eseri olan soğuk hava adeta üzerlerine fışkırdı. Uşak İngilizdi veya yeterince ikna edici bir aksanı vardı ve bu iş için genç sayılırdı, en fazla 35 gösteriyordu. Hem krallara hem de kıdemli adamlarına layık eğimli uzun bir burnu vardı. Saç kesimi de Başkan Şeyh'in saç müdürünün başarılı bir uyarlamasıydı. Evin içinden bir yerlerden kahkahalar ve genellikle uyuşturucu kullananlara ve sörf yapanlara eşlik eden gitarlı rock'n'roll tarzı bir müzik sesi geliyordu. Ama Tom bu müziğe Connie'nin büyük oğlu Vic'in de sürekli çalması yüzünden aşinaydı. Uşak karanlık ve yankılı ana koridoru gösterdi. Müziğe doğru gidiyorlarmış gibiydi. Mobilyalar yeniden tanzim edilmelerinden önceki hallerini andırıyordu. Kalın halılar bacaklarında ve arkalarında elle oyulmuş mitolojik yaratıkların bulunduğu masa ve sandalyeler, cafcaflı kumaşlarla kaplı koltuklar ve kanepeler, korsajlı bir Victoria dönemi hanımefendisinin bayılacağı türdendi. Köşkün kalın perdeleri çekili olduğu için sanat eserlerine iyice bakmak zordu ama onlar da farklı görünmüyordu. Hala heyecanını kendine saklıyordu ama Tom onun her bir resmin önünde durup uzun uzun bakmak istediğinin farkındaydı. Çağdaş sanat onun uzmanlık alanıydı. Ayrıca Hagen'ların güç yetirebildiği bir alandı. Ama Teresa bütün iyi özel koleksiyonlar karşısında heyecanlanırdı. Yıllar önce Tom'a bir müzede sanatın dünyaya ait olduğunu hissedersin diye açıklamıştı. Ama özel bir koleksiyon karşısındayken sahipliği algılarsın. İyi koleksiyonlar o yüzden heyecan vericiydi. Heyecanın %90'ını eser yaratıyordu ama kalan %10 Teresa'nın dünyasının dönmeye devam etmesini sağlıyordu. Bunlara biri sahip olmuş diye düşünüyordu. Eserle karşı karşıyayken sadece dehayı ve güzelliği düşünürdü. Ve bu konuda ne kadar çok düşünürse o kişinin kendisi olmadığını kabullenmekte o kadar güçlük çekiyordu. Waltz yine Hagen'ı ilk gelişinde karşıladığı camlı verandada onları bekliyordu. Johnny Fontaine ve Francesca Corleone de tereyağı rengi aşk koltuğunda yan yana oturuyorlardı. Francesca bir martini ile oyalanırken Johnny her zamanki sulu viskisini içiyordu. Yönetim kurulu toplantısına gider gibi giyinmişler ve ter içinde kalmışlardı. O da fırın gibiydi. Hagen'ları görünce hepsi ayağa kalktı. Johnny ile Francesca'yı yan yana görünce Teresa daha dikkatle baktı. Francesca sadece biraz korkmuş görünüyordu. Tom ipleri ele aldı ve Teresa'nın kolunu sıktı. Sonra açıklayabilirdi, o da anlamış göründü. Waltz Kongre üyesi Hagen dedi. Sadece Tom. İnsanlar onu bu şekilde selamlaması Tom'a hep kötü bir şaka gibi geliyordu.
Başınızdaki yasal dertlere üzüldüm dedi Waltz. İlk elden bilirim. İnsanın yok yere suçlanması kadar büyük kabus yoktur.
Şimdi Tom'un kolunu sıkma sırası Teresa'daydı ama bu daha çok kindar bir çimdik gibiydi. Teşekkürler dedi Tom. Yaşlı adam hiç terlememişti. Bir zamanlar uzun boylu ve güçlü olan çoğu erkek gibi yıllar ondan da hırsını çıkarmış gibiydi. Waltz artık tamamen keldi. Bir yıl önce geçirdiği hafif felç yüzünden üst dudağı bir tarafa sarkmıştı. Hala aynı tarz giyiniyordu. İyi kullanılmış bir araba kadar pahalı İtalyan mokasenleri, yeni ütülenmiş bol keten pantolon, yakası açık mavi ipek gömlek ve korkusuz bir kürklü canlıymış gibi yakadan fışkıran gür beyaz göğüs kılları.
''Hiç değişmemişsiniz.'' dedi Waltz. ''Ne kadar oldu?''
''Hemen hemen 20 yıl.'' dedi Tom.
''Anılar canlanıyor.'' dedi Waltz. Sesinden acılık akıyordu. ''Herkesi tanıyorsunuz değil mi? Tanıdık yüzler besbelli. Besbelli.''
Francesca'yı gösterdi ama Tom'a baktı.
''Nino Valenti Vakfı'nı biliyorsunuz değil mi?'' ''Nino Valenti Vakfı, ben yeni duydum. Umut verici bir fikir. Yaşlı aktörlere, şarkıcılara, hasta olanlara bakmak. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Odanıza çıktınız mı? Nerede benim görgü kurallarım?'' ''Bu da bayan kongre üyesi Hagen olmalı.''
''Öyle olmalı.'' dedi Teresa.
''Onu affedeceksiniz.'' dedi Johnny. 5 centlik sinema döneminde Jack ilk milyonunu kazandıktan hemen sonra ilk eşi onun nereden geldiği gerçeğini saklamak için konuşma ve etiket dersleri aldırmıştı. Ama belli ki zaman içinde derslerin etkisi kalmamış.
Volson'u aldırmadı. Sizin de sanata bayağı düşkün olduğunuzu duydum Bayan Hagen.
Teresa Waltz'un arkasındaki duvara asılı devasa yağlı boyaya bakıyordu. Resimde çıplak küçük kızlar gölde yüzüyor ve çatal toynaklı bir satir de çamurlu kıyıda durmuş gülüyordu.
Tom Las Vegas'taki modern sanat müzesinin kurulmasında katkıları olmuş dedi. Düşkünden çok uzman sayılır.
Ben kendi adıma konuşabilirim dedi Teresa ama o arada yüzü kızarmıştı ve gözlerini o rahatsız edici resimden alamıyordu. Deli gibi terliyordu.
Tom bunu hep seksi bulmuştu. Bunun sıcak bir ilgisi yok diye düşündü. Bu tamahtı.
Teresa resimdekinin tahmin ettiği kişi olup olmadığını sordu. Ağzı açık kalmıştı.
Oydu.
Teresa şu resim sanırım diye söze başladı. Yanılabilirim. Bu lafı ancak haklı olduğundan %100 emin olduğunu ederdi. Ama savaşta Nazi işgalinden beri kayıp olan resim değil mi?
Bir şey diyemem dedi Waltz. Bilmiyorum. Küratörüme sormanız lazım. Utanmazca gülümsedi. Ben sadece hoşlandığım şeyi bilirim dedi sonra. Bir tur yapmak ister misiniz? Size bir tur ayarlayayım. Atlarımın olduğu dönemlere dedi Tom'a çabuk kötü niyetli bir bakış fırlatarak. Turu ben de yaptırabilirim yani ahırlara demek istiyorum. Ama konu sanat olunca yardım gerekiyor.
Sen de tura gitmek ister misin Tom? John ile Jessica çoktan yaptılar.
Francesca, Francesca dedi.
Bayılırım diyen Tom bir kolunu karısının beline sardı. Waltz uşağı çağırdı. Onca yıl önce Luca Brasi ev personelinden birine Waltz'un gece içeceği Konya bir şey karıştırsın diye para verdiğinde Tom Hagen New York'a dönen uçaktaydı. Sonra Luca Vito Corleone'nin alnerisi Waltz'un yarış atının kafasını kesmiş ve ihtiyar adamın saten çarşaflarının arasına koymuştu. Tom bunların hiçbirini görmemişti tabii ki. Sadece hayalinde canlandırabiliyordu. Zavallı at, yani Hartum, onun adını hala hatırlıyordu. Aslında bunu pek sık düşünmezdi. Ama düşündüğü zaman rahatsız olurdu. Bu konuda gerçek bir pişmanlık duyardı.
26. ayının sonu. Sayfa 261.